Ayrım 37.
Sayfa 362. Yorgaros'un sanki boğazı tıkanmıştı. Bir yudum şarap içti. Tam da şu günlerde bir odamız boşaldı dedi. Gözlerini yere dikti. Tam da şu son günlerde sadıcım. Veriyorum sana bu odayı. Kalktı, avluya çıktı. Sırılsıklam geldi az sonra. Tanrı'ya şükür yağmur yağıyor. Toprak yumuşayacak. Süreriz artık. Sofrayı topladı, sadıcına sedirde bir yatak hazırladı. Sadıç dedi, yoldan geldin, yorgunsundur, yat sen. Ertesi sabah Yorgaros bir kase süt, arpa peksimeti, bir dilim peynirle içeri girdi. Gökyüzü gece tüm bulutlarını yeryüzüne dökmüş, şimdi tertemiz olmuştu. Köyün horozları damlara çıkmış ötüyorlardı. Hadi eyvallah sadıç dedi Ventuzos ama bu iyiliğinin karşılığını nasıl öderim bilemem. Ancak Allah verebilir iyiliklerin karşılığını. Hem de iyice verir kudretlim dedi Yorgaros. Hadi güle güle Ventuzos sadıç, yolun açık olsun. Gün iyice ışımıştı, taşlar pırıl pırıldı. Yıkanmış ağaçların yapraklarında yağmur damlacıkları parlıyordu. Ventuzos yokuş aşağı iniyordu keyifli ıslık çalarak. Ailesine bir çatı bulmuştu. Kabusu atmıştı üstünden. Şimdi Kaptan Mihal'in yanına varmak, Kayambis'e Fragato ile kavuşmak için acele ediyordu. Derken köyün çıkışındaki bir kulübenin kapısı açıldı. Bir ihtiyar göründü kapıda. Ventuzos ihtiyarı tanıdı. Yorgaros'un amcasıydı. Her iş gelirdi elinden. Ağaçları aşılar, hastalara bakar, cumartesileri öğleden sonra toprak çanağını, sabununu, fırçasını, usturasını, makasını alır, kilise kapısının eşiğine yerleşir, önüne oturan tüm suratları tıraş eder, kafaları kırkardı. Bir de torbası olurdu yanında. Müşteriler torbaya ekmek, sebze, kuru üzüm doldururlardı. İki de büyüyecek şişesi vardı. Biri şarap, öbürü zeytinyağı için. Tıraş, saç kesme işi bitince saçları yığın yapıp ateşlerdi. Çevre pis pis kokardı. Uzun yıllara Barba Zaharya dedi Ventuzos, durakladı. Merhaba Lirci Başı diye karşılık verdi ihtiyar. Evlat ne oluyor yahu? Dünyanın hali nicedir? Nereye varacak bu işler? Hiç sorma Barba, şeytan götürsün. Ya sen? Beni de. Kaçıp kurtulmak mümkün mü ki? Bu gece sadıcım Yorgaros'un orada konakladım. İki çift laf ettik. Şimdi gidiyorum. İhtiyar ellerini gökyüzüne kaldırdı. Yorgaros'un orada diye mırıldandı. Yorgaros'un orada. Tanrım büyüksün. Demek bundan dün gece haber saldıydı. Kimse gelmesin evine ağıt için diye. Neler söylüyorsun? Ne ağıtı öyle? Kim için? Hiçbir şey anlamadın mı? Ne anlayacaktım? Dün sabah oğlunu öldürdüler. Cesedi yukarıda odadaydı. Haberin olmadı mı? Ventuzos iki eliyle yüzünü kapadı, konuşmuyordu. Hey hey, ağlamayı bırak şimdi bre Ventuzos. Hadi yolun açık olsun. Bizim de gideceğimiz yer orası. O gece İsa Efendimiz manastırına da yağmur yağmıştı. Keşişlerin yüzleri serinlemişti. Tam 3 gün 3 gece uykusuz mazgallarda savaşmışlar, Osmanlı'yı tutmaya çalışmışlardı. Topu topu 32 keşiştiler. O sıra çevre köylerden 20 kişi kadar da yabancı vardı manastırda. Bu zor durumda İsa Efendimiz'i yalnız bırakmaktan utanmışlar, orada kalmışlardı. Acıklı kampana seslerini duyunca çoluk çocuklarını alıp dağın doruğunda Tanrı'nın koruduğu bir mağaraya götürmüşler, kendi özgür iradeleriyle dönüp manastıra kapanmışlardı, ölümü göze alarak. Yanlarına yiyeceklerini almışlardı, kimi bir koyun, kimi bir keçi, kimi peksimet yapılmış arpa ekmeği. Kaptan Polixingis tayfasıyla ormandan çıkıp vadiye vardığında, oradan yükseklerden aşağılara manastıra baktığında öğle vakti yaklaşıyordu. Ta uzaklardan silah sesleri, trampetler, birbirini öldüren insanların şamataları duyuluyordu. Tepelerinde gökyüzü bulutlu, azgın. Bulutlar kuzeye doğru kaçışmakta. Çeteciler menzile girip ateş açmak, kendilerini manastırdakilere duyurup onları yüreklendirmek için acele etmekte. Önce Kaptan Polixingis kısrağının sırtında yamacın tepesine dikildi kale gibi. Merhaba kardeşler diye gürledi, piştovunu çıkardı. O sıra soluk soluğa gelen arkadaşlarına döndü. Selamlayın çocuklar dedi ama kurşunlar boşa gitmesin, tam hedef. Manastırın çevresine gelincikler gibi yayılmış fesleri gösterdi. Tam 50 namlu birden ateş etti Osmanlı'nın art yönünden. Kurşunların bazıları kayaları bulup boşa gitti. Bazıları da yiyecek Osmanlı eti buldu. 20 kişi kadar yere yuvarlandı inleyerek. Manastırdan hoş geldiniz çocuklar naraları yükseldi. Yaşlı keşiş İlarion sağır çancı iplere asılıp sevinçli yortu çanları çalmaya başladı. Türkler kükremişlerdi hırslarından. Başlarını kaldırıp baktılar. Tepelerinden yayılan, kayaların ardında mevzilenen çetecileri gördüler pusun içinden. Allah Allah diye bağırıştılar. Başka gavurlar da gelmiş. Osmanlı kuvvetlerinin ilk safları çevirmeyi sürdürmek için yerlerinde kaldılar. Ötekiler yokuşu tırmanmaya başladılar. Hızlı bir yağmur yağıyordu şimdi. Bir bulut alçalıp Rumların mevzilendiği yamacı kapladı. Yağmur Nizami askerinin yüzlerini kamçılıyor, görmelerine engel oluyordu. ''Tanrı bizden yana'' diye gürledi Kaptan Polixingis. ''Çocuklar tam hedef.'' Tüfeklerini doldurup bir yaylım ateşi daha açtılar. İniltiler, küfürler duyuldu. Ama bulut iyice inmiş, Türkleri de örtmüştü. Şimdi sadece kırmızı fesleri, parlayan süngüleri görünüyordu. Mazgalın önünde diz çökmüş duran başkeşiş Osmanlı kuvvetlerinin ikiye bölündüğünü de görünce bağırdı. ''Hadi kardeşler, Berberiler ikiye bölündü. Çıkıp kuşatmayı yaralım.'' Keşişlerle köylüler yerlerinden fırladılar. Çancı bir daha iplere asıldı. Deli gibi çan çalmaya başladı. Tüfekleri havada, avluda toplandılar. Başkeşiş en önde gidip manastırın cümle kapısını açtı. Hep beraber dışarı aktılar. İki ateş arasında kalan Osmanlı bir ara şaşırdı. Saldırıp keşişleri yeniden manastıra tıkmak istediler. Ama buyruk gelmişti, gerilediler. Vadiye doğru çekildiler. Keşişler peşlerinden gittiler. İsa yeniyor, yenge İsa'mızın diye gürledi başkeşiş. Yine ihtiyar oluşunu, kocamışlığını unutmuş, kayaların üzerinden sekiyordu. Pırnalların, zakkumların üstünden atlıyor, çukurları aşıyor, şimşek gibi çakıp duruyor, nişan alıyor, ateş ediyor, yeniden kovalamacasına başlıyordu. Barut kokusundan mest olmuştu. Birden trompet sesleri duyuldu. Türkler durdular. Hemen peşinden keşiş kalabalığının ardından başka trompetler çalınmaya başladı. ''Türkler bizi çevirdi.'' diye haykırdı keşişlerden biri. ''Tuzağa düştük. Aziz peder geri dönelim.'' ''Manastıra girdiler.'' diye uludu bir başkası. Başkeşiş piştovunu silahlığına soktu, bıçağını çekti, geri döndü. Manastırın açık kapısına doğru saldırdı sessizce. Tehlikeyi gören Kaptan Polixingis çetesiyle beraber aşağılara doğru sökün etti. Yağmur daha da hızlanmıştı. Güneş bulutların ardından büsbütün kaybolmuştu. Çevre adam akıllı kararmıştı. Türklerle Hristiyanlar yumak olmuş birbirlerine girmişlerdi. Kim kimi çevirmişti belli olmuyordu. Allah'ına inanan benimle gelsin diye bağırdı başkeşiş. Bıçağını sallıyor, yol açıyor, ilerliyordu. ''Dayanın arkadaşlar'' diye gürledi Kaptan Polixingis. O da manastırın kapısına doğru ilerliyordu. Birçok Türk askeri manastırın avlusuna girmişler, kiliseye doğru yürüyorlardı. Geçtikleri yerlere yanmış üstüpü, paçavralar atıyor, manastırı ateşe vermeye çalışıyorlardı. ''İtler, itler'' diye duyuldu başkeşişle Kaptan Polixingis'in sesleri aynı anda. Manastır kapısının eşiğini birlikte aşmışlardı. Peşlerinden keşişler de yetişmişler, Türkleri manastırın duvarının dibine sıkıştırmışlar, üzerlerine yüklenip bıçaktan geçirmişlerdi. Dışarıda savaş hızını yitirmişti. Kaptan Polixingis arkadaşlarını bulmak için dışarı çıktı. Manastırın kapıları yeniden kapanıp demirleri yerlerine konuldu. Gecenin karanlığı adam akıllı çökmüştü. Bulutlarla yağan yağmurdan gökle yeryüzü birleşmişti. ''Hadi çocuklar, şimdi yerlerimize'' diye gürledi Kaptan Polixingis. ''Yarına Allah kerim.'' Hristiyanlar sayım yaptılar. Keşişlerden ve çevre köylülerinden 3 ölü, birçok yaralı vardı. Sağır İlarion da kayıplar arasındaydı. Kaptan Polixingis'in adamlarından 2 ölü, birçok yaralı vardı. Geceleyin vadide çukurlar kazıp ölüleri toprağa verdiler. Ölüler Kasteli köyünden 2 yiğitti. Amca ve yeğen. Kaptan Polixingis bir ağaç kesip haç yaptı, mezarın başına dikti. Bunlar da kurban gitti, darısı başımıza diye mırıldandı, arkadaşlarına döndü. Ne varsa hazırlanın da yemek yiyelim çocuklar dedi. Daha canlıyız, karnımız acıktı. Ateş yakıp aş pişirdiler, yediler, ölüler ve canlılar üstüne konuştular. Nöbetçileri dikip uykuya yattılar kollarını kavuşturup. Yarın sabah sabah gene iş başa düşecekti. Aşağılarda gece yarılarına dek manastır ışıklar içindeydi. Keşişler ayin yapıyor, Tanrı'ya şükrediyorlardı. Onlara yardım etmiş, manastırı ateşten, yakılmaktan kurtarmıştı. Yaşlı keşiş Fotios merhemler hazırlamış, yaralıların yaralarını yıkayıp temizliyor, bütün gece onlarla uğraşıyordu. Nizami askerleri de iki düşman hattı arasına sıkışmış, arazide ölülerini gömmüşler, yaralılarını tedavi ediyor, yanan ateşe bakıp düşünüyorlardı sessiz. Anadolu'daki köylerinde karıları, çocukları bir başlarına kalmışlardı. Tarlaları kim sürecek, bağları kim çapalayacaktı, evin nafakasını kim sağlayacaktı? Onlar da insandı, Hristiyanların dediği gibi köpek değillerdi. Gökyüzü ağarmaya başladığında yattıkları yerden fırlayıp göreve başlamak üzere iki derviş, biri davulcu, öteki neyzen askerleri dolaşıyor, nizamiyeleri uyandırıyorlardı. Keşişler de mevzilerini almışlardı. Baş keşişin başı sargılıydı. Kılıç darbelerinden çeltik çeltik olmuştu. Yaraları çok acıyordu. Kan da daha durmamıştı. Ak sakalı kızıla kesmiş, kan damlıyordu. Ama alacakaranlıkta mazgalın önüne çömelmiş, şahin bakışlarını berberilerin üzerine dikmişti. Kalkan bir baş gördü mü hemen ateş edip alnının ortasından vuruyordu. Kötü iş şu insan öldürmek diye geçirdi aklından. Öldürdüklerin berberi bile olsa, ama suç bizim değil. Bunu açıkça söylüyorum sana, kurtar bizi Tanrım, kurtar ki biz de huzurumuza kavuşalım. Yukarılarda yamaçta Kaptan Poliksingis tayfasına talimat vermek için dolaşıyordu. Hemen bütün arkadaşları yatmışlar, kayaların ardında mevzilenmişlerdi. Namluları Türklerin feslerine doğru uzanmıştı. Kaptan Poliksingis eğilerek yürümeyi kendine yediremiyor, dimdik dolaşıyordu arkadaşlarının arasında. Kaptan eğil, gelip bir kör kurşun bulmasın seni diye sesleniyordu arkadaşları. Kurşunlar çoktan başlarının üstünde vınlamaya başlamıştı. Ama Kaptan Poliksingis gülüyordu. İsterdim bre çocuklar, isterdim eğilmek. Ama ne çare ki kaptanız bugüne bugün. Ayıp olur, yakışık almaz. Kaptanlık istedim Poliksingis, al öyleyse. Çek cefasını, sür sefasını. Bırak şimdi bunları, sende kutsal ağaç var kaptan bence. Bundan korkmuyorsun diye seslendi ıslık çalar gibi ızbandutun biri. Av damlıyordu burnundan. Kaptan Poliksingis şimdi öfkelenmişti. Ne kutsal ağacı be dedi. Şunu iyi bil ki Nikoli, her şey insanın yüreğinde. Bundan başka kutsal ağaç tanımam ben. Ama aşağılarda savaş yeniden başlamıştı, zorlu. Manastır gene tehlikedeydi. Kalkın çocuklar diye gürledi Kaptan Poliksingis. Yengi İsa'mızın, yürüyün. Arkadaşları kayaların ardından fırlayıp saldırıya geçtiler. Ayaklarının altında taşlar yuvarlanıyordu yamaca inerken kendileriyle birlikte. Başlangıçta tüfekler konuştu ama bıçakların, kamaların fora edilmesi gecikmedi. Türklerle Hristiyanlar birbirlerine girdiler. Ayırt etmek olanaksızdı. Manastırda silah sesleri kesildi bu yüzden. Başkeşiş en yürekli keşişleri ayırıp gönderdi. Ötekiler mazgallarda kalıp beklediler. Ama Türkler kalabalık, Hristiyanlar azdı. 1-7. Başkeşişle Kaptan Poliksingis savaşçılar arasında dört dönüyor, onları yüreklendiriyorlardı. Ama kaleler teker teker düşüyordu. Türkler dalga dalga saldırıyorlardı. Öğleye doğru Hristiyanların durumu çok kötüleşmişti. Güneşin de batacağı yoktu. Gecenin bastırıp savaşın biteceği yoktu. Bugün üstelik yağmur da yağmıyordu ki Türklerin gözleri göremez olsun. Çok tatlı bir gündü. Aydınlık uzayıp gidiyordu. Berberiler manastırı basıp ateşe vermişlerdi. Başlayan kıyımın hengamesinde başkeşişle Kaptan Poliksingis bir ara göz göze geldiler. Ama konuşmadılar. Biri ötekinin gözlerinin içinde manastırın yandığını görüyordu açık seçik. Birden bir yaylım ateşi duyuldu karşıki yarın dibinden. Hristiyanlar başlarını o yana çevirdiler. Kaptan Mihal'in siyah bayrağını gördüler. Ardından da kayaların üstünden sıçrayarak gelen tayfasını. En önde kısrağının sırtında Kaptan Mihal korkunç asık suratlı başında siyah mendili. Merhaba kardeşler diye gürledi Kaptan Mihal. Piştovunu ateşledi. Sonra Türklerden yana döndü. Size de hoş bulduk dedi. O gün ve ertesi gün Büyükkale'ye durmadan yaralı nizamiyelerle yerli Türkleri taşıdılar. Nasıl gidiyor işler yukarılarda, manastırda? Daha yok edilemedi mi? Utanma arlanma yok mu sizde diye paşa ter ter tepiniyor, sakalını yoluyordu. İşler iyi gidiyordu ama paşa efendimiz diye karşılık veriyordu yaralılar. Ökör olasıca kaptan Mihal imdatlarına yetişti. Susuzluktan çatlıyorlardı, barbayaneyi çağırdılar, şerbet içip serinlediler. Efendina da gelip onlara Kur'an okudu acılarını dindirmek için. Koca çınarın dalında sağır keşiş İlaryon'un cesedi sallanıyordu. Geçen günkü boğuşmada onu canlı yakalamışlardı. Zavallı çancının elinde kampana ipinin bir parçası kalmıştı. Yakaladıklarında bırakmak istememişti ipi. Türkler de ipi kesmişler, parçası keşişin avucunda kalmıştı. Metropolitanede metropolit geceleri soyunmadan yatıyordu. Bilinmezdi berberilerin ne zaman gelip götürecekleri koca çınarı asmak için. Yalın ayak başı kabak gitmek istemiyordu. Yarı çıplak sürükleyip alay etmelerine razı değildi gönlü. Libya Körfezi'nin oradaki Kuduma Manastırı'ndan Müzevi Keşiş Mahumyo'yu çağırtmıştı. Keşiş her gün metropolite günah çıkartıyor, kutsal ekmekle şarap veriyordu. Ruhu göçmeye her an hazır olsundu. Murçuflos da onu yalnız bırakmıyordu. Sadık bir köpek gibi odasının kapısında kıvrılıp yatıyordu geceleri. Ansızın alıp götürürlerse, haberi olmazsa metropolitle birlikte o da canını teslim etme fırsatını kaçırırdı sonra. Gecenin karanlığı iyice bastırmış, Muhammed'le İsa birbirinden ayrılmıştı. Hristiyanlar dağın yamacında, Türkler de manastır duvarlarının dibinde ateşler yakmışlardı. Ortada koca manastır kapkaranlıktı. İki kaptan buluşmuşlar, savaş üstüne konuşmuşlar, yarın sabah nasıl ve nerelerden saldıracaklarını karara bağlamışlar, iki çift tatlı dostluk sözü etmeden ayrılmışlardı. Kaptan Polixingiş savaşın ateşi ve heyecanını daha üstünden atamamıştı. Tatlı sözlere ilk başlamak istememişti. Kaptan Mihal de böyle bir şey olsun zaten istemezdi. Kaptan Mihal ateşin başında yalnız kaldı. Bir sigara sarıp düşüncelere daldı. Yüreği temiz değildi. Hayır, değildi. Savaşıyor, vurup kırıyor, öldürüyordu. Her an kendisi de ölebilirdi. Gık demeden Girit uğruna. Ama aklı Girit'te değildi. Kısra'nın sırtında saldırıya geçip Allah'ına inanan ardımdan gelsin diye gürlediğinde bile inançsızın biri olduğunu görüyordu. Gecenin karanlığı basıp da tek başına bir köşeye çekildiğinde başka zamanlar olduğu gibi özgürlüğü düşünmüyordu. Aklı fikri başka yerlerde sürtüyor, onu rezil rüsva ediyor, yerin dibine batırıyordu. Ayıp sana ayıp, sen bu hallere mi düşecektin Kaptan Mihal diye kendi kendine söylendi, ateşe tükürdü. Tam bu acı düşüncelere dalmış gitmişken ardından hafif ayak sesleri, solumalar duyuldu. Dönüp baktı. Ventuzos'tu gelen. Savaşta pek işe yaramadığından ailesini yerleştirsin diye kaptan ona izin vermişti. Şimdi köyden dönüyordu soluk soluğa. Ne var Ventuzos dedi Kaptan Mihal. Doğruldu. Kaptanın çoktandır içini kemiren derdin farkında olan Ventuzos kulağına eğilip fısıldadı. Kaptan, Kaptan Emine'yi... Kaptan Mihal yerinden sıçradı. Ventuzos'u kolundan yakaladı, yanı başına yere mıhladı. Yavaş konuş. Bu akşam Türkler Kasteli'yi basıp onu kaçırdılar. Kaptan Mihal elini ateşe uzattı. Yansın da acı duysun istiyordu. Uzunca süre sustular. Sonunda Kaptan Mihal döndü. Ne yana gitmişler? Büyük kaleye. Ne zaman? Bu akşam ortalık kararırken. Kaptan Mihal fırladı ayağa kalktı. Gel benimle ve çeneni kız. Ama Ventuzos dayanamadı. Yerini mi bırakacaksın diye bağırdı. Ya Türkler gece baskın yaparlarsa? Kıs çeneni. En yiğit on adamını seçti. En deneyimlileri. Gelin peşimden, takibe gidiyoruz. Öbür arkadaşlarına döndü. Sabaha kalmaz dönerim, dikkatli olun. Kendisi önde yamacı inmeye başladılar. Gece karanlığında gözden yittiler. 2-3 saat geçti aradan, gece yarısı da geçmişti. Hristiyanlar daha yatmamışlardı. Nöbetçileri dikip uykuya daldılar. Manastırda en yaşlı keşişler kilisenin döşeme taşlarına alınlarını koymuşlar, Tanrı'ya dua ediyor, yardımcı olmasını diliyorlardı. Başkeşiş yaralarını mumlu bezlerle sarmış, mazgalında iki büklüm olmuş bekliyordu. Ufak mazgal deliğinden nizamiyelerin ateşlerinin önünden gelip geçişlerini seyrediyor, tüfeklerin, kılıçların şakırtısını dinliyordu. Uyumamış köpekler, uyumamış diye düşünüyordu. Bir kötülük var kafalarında. Başının üstündeki gökyüzü pırıl pırıldı. Yıldızlar neşeli parlıyor, dağdan inen ayaz insanların kemiklerine işliyordu. Büyük bir kuyruklu yıldız akıp kayboldu. Başkeşiş Stavros çıkardı. ''Çok değerli bir şey yok olacak.'' diye mırıldandı. ''Tanrım, manastırımızı koru.'' Bakışları gökyüzüne kalkık duasını ederken birden davul ve trompet sesleri duyuldu. Kıyamet kopmuştu sanki. Allah Allah sesleri yükseliyordu. Kopkoyu, kapkara dalgalar manastıra doğru geliyordu. Başka kalabalık kümelerde uyuyan Hristiyanların üzerine atılmıştı. Yeryüzü bir gidip gelmişti. Türklerle Hristiyanlar yamaçta birbirlerine girmişler, nizami askerleri de manastırın duvarına merdiven dayamışlardı. Şafak sökmek üzereydi. Başkeşiş keşişlere seslendi, gürledi. ''Kardeşler, manastırımız elden gidiyor. Size bir sözüm var. İyi dinleyin beni. Manastırımız elden gidiyor ve bunun vebali benim boynuma. İntikam almak için beni yakalamak istiyorlar. Gidip teslim olacağım. Elveda.'' ''Aziz başkeşiş,'' dedi doktor keşiş Fotios. ''Öldürürler sizi.'' ''Ne yapsınlar istersin peder Fotios? Elbette beni öldürecekler. Ama manastırımız kurtulacak.'' ''Seni öldürecekler ama manastırımız da kurtulmayacak. Osmanlı'dır bu, güven olmaz. Ben vicdanımın buyurduğu görevi yapayım da onlar bildiklerini yapsınlar. Yukarıda Allah var, o da dilediğini yapsın.'' Başkeşişlik asasını kaldırdı, ucuna beyaz bir bez bağladı. Duvarın üstünden kaldırdı, sallamaya başladı. Hem sallıyor hem bağırıyordu. Gilitli bir Türk atıldı. ''Ne istiyorsun iblis keşiş?'' ''Komutanınız kim? Git ona haber ver. Başkeşiş teslim olacak.'' de. ''Kıyma gibi kıyılmayı göze almış.'' de ona. ''Ama söz istiyor.'' de. ''Manastıra saygılı olacağına söz versin.'' diyor de. Gür sesi her iki yandan yankılanmıştı. Kavuşmuş gövdeler birbirinden ayrıldı, silahlar sustu. Birden bastıran sessizlikte manastırın damlarından horoz sesleri duyuldu. Sabah olmuştu. ''Silahlarını bırak, dışarı çık. Manastıra dokunulmayacak.'' diye duyuldu komutan Hasan Bey'in sesi. ''Yemin et.'' diye bağırdı başkeşiş, ellerini gökyüzüne kaldırarak. Gökyüzü kızarmaya başlamıştı. ''Muhammed adına yemin ederim.'' Başkeşiş duvardan aşağı indi. Keşişler çevresini aldılar. Haç işareti yaparak alnından, omuzlarından, göğsünden öpüyor, vedalaşıyorlardı. Başkaları da gelip ellerinden öpüyorlardı. Elveda büyük kurban, elveda, ölüm buseleri veriyorlardı. Başkeşiş kiliseye doğru yürüdü. Diz çöküp eşiğine yüz sürdü, öptü. İsa Efendimiz diye mırıldandı, elveda. Bakışlarını avluda, kilisede, hücrelerde, kilerlerde, ahırlarda dolaştırdı. Elini kaldırdı, elveda. Dış kapının eşiğini aşar aşmaz Türkler çevresine üşüştüler. Başkeşiş aralarında kayboldu. Sonra Türkler birden aralık kapıdan içeri daldılar. Manastırın iç kısmına saldırdılar bağırarak. ''Ateş bre çocuklar, ateş!'' diye komut verdi Kaptan Poliksingis. Yeminlerini tutmadılar. Başına bir bıçak yarası almıştı. Bağlıydı başı. Acıdan bağırmamak için kendini zor tutuyordu. ''Kaptan Mihal nerede?'' diye bağırdı bir daha. Kısrağını mahmuzladı, manastıra doğru yöneldi. Ama Kaptan Mihal daha dönmemişti. Bayraktarı Todori tayfanın başına geçmiş, Türklerin gerisinden saldırmışlardı hep birlikte. Şimdi manastır alevler içindeydi. Vadinin dibinden bölük bölük fesli taze kuvvetler görünmüştü. Genç keşişler duvarlardan aşağı atladılar. İki Hristiyan tayfasına kavuşup birlikte dağın yolunu tuttular. ''Kaptan Mihal nereye gitti Todori kardeş?'' diye sordu Kaptan Poliksingis, yamacın doruğuna varıp durduklarında. Yüzü, boynu, göğsü kanlar içindeydi. Yaralarından durmadan kan akıyordu. ''Bilmiyorum, gece takibe çıktı.'' ''Ne takibi?'' ''Bilmiyorum.'' dedim. Hristiyanlar yamacın doruğunda durup manastırdan yana baktılar. Manastır alevler içinde yanıyordu. Şimdi yalımlar adam akıllı beslenmiş göklere yükseliyor, duman güneşi gölgeliyordu. Kaptan Poliksingis taş kesilmiş kalmıştı. Maneviyatı bozulmuştu. Kendi acılarını unutmuştu. Akan kanları bile silmiyordu. Gözleri perdelenmişti.